kitap, Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Necla Ayber. Eserin adı Evrenin İlahi Dili, Uyanış. Herkes yeni bir başlangıcı hak eder. Yazarı Bülent Gardiyanoğlu. Türü kişisel gelişim. Destek yayınları 13. baskı. Ekim 2013. ISBN nosu 978-605-4607-68-6. Bu kitap 125 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 10 Eylül 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Evrenin ilahi dili. Hayatımda yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Yıllardır çabalıyordum. Bir türlü hayalini kurduğum yere bırak gelmeyi yanına bile yaklaşamamıştım. Kontrol etmeye çalıştığım her şey kontrolümden çıkmıştı. Herkese saçımı süpürge etmiştim. Kimse kıymetimi bilmemişti. Hep de beni bulur, hep de benim başıma gelirdi. Arızalanmaktan yorulmuştum. Toplumun benden istediği iyi insan karakterini elimden gelenin en iyisiyle uygulamaya çalışmama rağmen kuma batmış araba gibiydim. Gaza bastıkça gömülüyordum ve kendimi çıkmazda hissediyordum. Ne zamanki fark ettim, korktuğum her şey başıma geliyor. İşte o zaman benim için uyanış başlamıştı. Bütüne ışık olsun. Bu kitap, saçını süpürge ettiği halde kıymeti hala anlaşılamayanlara ışık olsun. Teşekkürler. Hıdırlez'e adadığı adaklarla dünyaya gelmeme aracılık eden, defalarca yere düşmeme rağmen benden umudunu kesmeyen aynam, öğretmenim ve üstadım, annem Emine Gardiyanoğlu'na, varlığıyla yaşam sevincimi artıran kızım Delfin Gardiyanoğlu'na, kardeşten öte canlarım Sadık Gardiyanoğlu ve Uygar Raşit Gardiyanoğlu'na, yengelerim Zelişe ve Nevin'e, her zaman iyilik yap denize at diyen rahmetli babam Metin Gardiyanoğlu'na, daha önce yazdığımız ve yayımlanma aşamasına gelen kitabı tekrar en baştan yazmam için beni motive eden Beki İkala Erikli'ye, kitabın yazılmasında koşulsuz destekleri ve sevgileriyle yardımcı olan yol arkadaşlarım Özlem Özemin'e, Çiğdem Arkan'a, Mine Karagil'e, Ayçan Özemin Uzun'a, Ada Kişisel Gelişim'den Esra ve Şahin Özdemir'e, Yeliz Çatak'a, Anahtar Akademi'den Sibel Deve ve ekibine, Balcı Yaşam Merkezi'nden Zehra ve Metin Balcı'ya, Semra Kızıl Elma, Necdet Kızıl Elma ve Adnan Koçmar'a, her zaman koşulsuz destek ve sevgisiyle yanımda olan yol arkadaşlarım Murat Esemen'e, Engin Dilben'e ve Aşkın Koç'a, hukuk danışmanım avukat Ayşegül Mermer'e, baskı öncesi kitabın taslağını okuyarak yorumlarıyla katkıda bulunan Özlem Tan'a, Ayşe Zor Canlı Er'e, Zeynep Uğur Gün'e, Suna Gök'e, Leman Balses'e, Sevcihan İşçi'ye, Sevilcan Karaoğlan'a, Sevim Karagöz'e, Bahar Akpınar'a, Ümmi Çan'a, Ezgi Bulut'a, Hatice Güney Yerli'ye, Hatice Kelekçi'ye, Neşe Kelekçi'ye, Şengül Kelekçi'ye, Gülşah Kelekçi'ye, Yıldız Karakaya'ya, İlkay Noylan'a, Bahtışen Çelik Kılıç'a ve Uyanış, Farkındalık, Arınma ve Yaşam Koçluk kamplarına katılan tüm yol arkadaşlarıma, dünyanın dört bir yanında bizlere yardımcı olan tüm ışık dostlarımıza, bilgece sözleriyle beni her zaman düşündüren ve kendime gelmemi sağlayan dayım Muvaffak Tarazi'ye, tüm aile ve akrabalarıma, evrenin ilahi dili kitabını yazarken yardım eden, adı burada geçmese de tüm dostlarıma, yıllarca bana yaşattıklarıyla bu kitabı yazacak tecrübeye beni ulaştıran herkese tüm kalbimle sonsuz teşekkürler ederim. İyi ki varsınız. Birinci bölüm. Uyanış. Uykudayım. Uykudayım, lütfen rahatsız etmeyin. Uyanıştan önce atalarım bana ne öğrettiyse hepsini eksiksiz uyguladım. İyi insan oldum. Ailemin benden bulmamı istediği işi buldum. Sabah 8'de işime gittim, akşam evime geldim. Benden kurulması istenen yuvayı kurdum. Canla başla çalışarak hayatıma devam ettim. Herkesten çok çalıştım. Toplumun iyi insan diye nitelendirdiği kişi oldum. Etrafımda herkese emeğimi, sevgimi, bolluğumu, sahip olduğum birçok şeyi gözümü kırpmadan her seferinde verdim. Hayatım bu şekilde akıp giderken hep hayatın içindeki ince detayları da görmeye çalıştım. Bazen insanlara, sonra da dönüp kendime baktığımda, ben bu dünyaya okumaya, bir diploma almaya, o diplomayla kapı kapı gezip garanti bir iş bulmaya ve ömrümün sonuna kadar hep birilerine yaranmaya çalışıp emekli olup öleceğim günü beklemek için gelmedim derdim. Ne yazık ki kendimden daha çok dinlediğim insanlar vardı. Onları kendi gözümde o kadar çok ön planda tuttum ki bir de baktım ben onları yücelttikçe kendimi ihmal ediyorum. Bir gün kendime sordum. Kendim için ne yapıyorum? Cevap, hiçbir şey. Kendim için bir şeyler yapmalıyım diye düşündüm. Sonra döndüm baktım. Benle başlayan cümleler kötüymüş. Herkes ben kelimesini kötü bir anlam yüklemiş. Ben eşittir bencillik demişler. Bana bencilliğin kötü bir şey olduğu çocukluğumdan beri sürekli söylenirdi. İnsanlar ne der korkusuyla benim için bir şeyler yapmaktan her zaman korktum ve çekindim. Çünkü kendim için bir şeyler yapmak bana göre kötüydü. Ben de her zamanki gibi etrafımı dinledim. Saçımı süpürge ettim, yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. Elde ve cepte ne var ne yoksa her zaman verdim. Vermenin bir erdem, almanın ayıp olduğunu hep duyduğum için ben de verdim, verdim, alamadım. Hayatım hep bu döngü içerisindeydi. Bir gün bir tanıdığımın ölüm haberini aldıktan sonra bu hayata niye geldim diyerek birkaç gün boyunca yaşamı sorguladım. Ancak ardından yine aynı rutinin içine girdim. Ev, iş, iş, ev, aile ziyaretleri, akraba ziyaretleri. Kendimle baş başa kalmamak için her şeyi yaptım. Her türlü yoğunluğu kendime yarattım. Kendimden kaçtığımın farkında değildim. Diğer insanların, uykuda olanların yaptığı gibi kendimi güvende hissettirecek her türlü korumayı yapmaya devam ettim. İş yerinde mutlu olmam önemli değildi. Önemli olan garanti bir maaşımın olması ve garanti bir emekliliğin sigortasıydı. Hayatımın her noktasında aşırı fedakardım, vericiydim. İşe ilk ben giderdim, son ben çıkardım. Çalıştığım iş yerinde bir damla su boşa akmasın, bir ampul boşa yanmasın diye düşünür, her şeyi kontrol ederdim. Ne zaman yerde bir çöp görsem onu alır, çöp kutusuna atardım. Bu gösterdiğim özeni başkalarının da göstermesini her zaman bekledim. İş yerine herkesten önce gelip herkesten sonra çıkan, öğlen molası vermeyen, yemeğini 3 dakikada yiyen, tuvaleti geldiğinde bile dişini sıkıp sonra diyen ben her zaman en az maaşı alırdım. Hiçbir şeyi umursamayan birçok insanın hep daha iyi yerlere geldiğini fark ettim. Ne zaman içimde bir isyan çıksa ve haklarımı aramak için adım atmaya çalışsam, sandalyemden korkudan kalkamaz, oturmaya devam ederdim. Garanti bir maaşım var ve ben bunu kaybetmemeliyim diye düşünürdüm. Çünkü ailemin ve sevdiklerimin hep şu sözleri aklıma gelirdi. Sesini çıkarma, işini yap, kim ne derse desin maaşını almaya bak. Bu zamanda kaç işsiz var, senin haberin var mı? Ben de her seferinde isyanımın ilk adımında vazgeçerdim. Olsun, ne yapalım, elden bu gelir. Bizden çok daha kötü durumda olan insanlar var, der ve daha iyi bir noktada olabileceğimi bildiğim halde o noktaya varmak için hiçbir şey yapmazdım. Bir de öyle güzel kılıp uydurarak, bu zamanda herkes böyle, herkes sıkıntıda. Bu yaşadıklarımı birçok kişi zaten yaşıyor gibi sözlerle vicdanımı rahatlatırdım. Yıllarca hayatım bu şekilde sürdü. Ne zaman hayatımı sorgulamaya çalışsam, sus, otur, işini yap sözleriyle uyumaya devam ettim. Hayatımda farkındalık ve kişisel gelişimle ilgili kitaplar, televizyon programları karşıma çıkıp duruyordu. Ara sıra da internetten kendine değer ver, kendini geliştir gibi yazılar önüme geliyordu. Bazılarını okumadan sildim, bazılarına ise şöyle göz ucuyla bakıp, bunlar saçmalık, hayat bu kadar kolay olamaz, bunlar para tuzağı. Ne yani, ben olumlu düşündüğüm zaman kredi kartı borcum ödenecek mi? Hayatımdaki insanın kıskançlığı, kaprisi, dırdırı bitecek mi? Diye düşünürdüm. Her zaman etrafımdaki insanların bana söylediklerini dinlemeye devam ederek hayatın zor olduğuna inanırdım. Hayatın gerçekleri vardı ve ben o gerçeklerle yaşamalı, hayal kurmamalıydım. Zenginlerin şanslı olduğuna, başaran insanların bunu paralarıyla başardığına ya da torpille başardığına inanırdım. Gerçekten de çoğu öyleydi. Her geçen gün paraya ve parasızlığa olan gizli öfkem içimde katlanarak artıyordu. Bu öfke bir şekilde özel hayatıma da yansımaya başlamıştı. Özel hayatıma gelince bu konuda da alttan al, idare et, önemli olan kayık yürüsün. Bu zamanda tekrar yuva kurmak kolay mı? Her ilişkide olur böyle şeyler, der ve kocaman bir yalan balonu içinde mutluluk maskemle hayatıma devam ederdim. Daha sonra beni iyice çaresizliğe sürükleyecek, parasız bırakacak, büyük sıkıntılara sokacak birçok olay başıma gelmeye başladı. Başlarda daha çok çalışarak, ek mesailere kalarak, yani daha fazla fedakarlık yaparak, zamanla geçer diyerek bu olayları düzeltebileceğimi sandım. Kurtulmaya çalıştıkça bataklığa saplanmış insan gibi gittikçe batmaya devam ettim. İnatçı biriydim. Dik kafalıydım. Ben bilirim, ben yaparım derdim. Bazen de başkalarının söylediklerini sorgusuz sualsiz kabul eder ve yapardım. Gençliğime ve çalışkanlığıma güvenerek kurmuş olduğum güvence kalesini korumak için hayatla bir asker gibi canla başla çarpıştım. Rüzgar hep karşıdan esti ve ben hep göğüs gerdim. Kendimce kahramanlık yapıyordum. İnadım yüzünden geriye bir adım dahi atmadım. İçim mutsuzdu, yorgundu, ümitsizdi. Çoktan yıkılmıştı. Ancak yüzümdeki maskem güçlü, mutlu, her şeyi kontrol edebilen bir insan maskesiydi. Eskiden kabullenmediğim ama idare ederim dediğim o kadar çok şey vardı ki. Şimdi ise her şey idare edemeyeceğim bir noktaya gelmişti. Kontrol etmeye çalıştığım her şey kontrolümden çıkmış, içimden attığım çığlıklar, feryatlar öfkeye dönüşmüştü. Birikmiş öfkem sebebiyle farkına varmadan etrafımdakilere kırıcı olmaya başlamıştım. Yıllardır öğretilen her şeyi eksiksiz yapmama rağmen geldiğim nokta hiç de hoş değildi. Yüzümdeki maskelerin düşmemesi için çok çaba gösterdim. İçimde savaşlar kaybettim. Dışımda da güçlü adam olmaktan yorulmuştum. İlginç olan şuydu, bu hayattaki beni güçlü kılacak materyallere tutunup, maskemin arkasına gizlendikçe sanki Görünmeyen bir güç gelip bana vuruyordu. Nasıl bir şeydi bu? Bir türlü anlam verememiştim. Ben dürüst, iyi kalpli biri olarak, ibadetlerini yerine getiren, kırgınlıklarını, üzüntülerini, başkaları üzülmesin diye içine atan, insanları kırmamak için elinden geleni yapan, yani toplumun arzuladığı o dört dörtlük kişi olmuşken, hayatındaki her şeyin ters gittiğini görüp kontrolden çıktığını fark etmek, benim için daha önce tanımlayamadığım ve anlam veremediğim bir deneyimdi. Durup dinlenmeden çok çalışmama rağmen yetersiz kalmıştım. Maskemin düşmesinden o kadar çok korkuyordum ki onu sıkı sıkı tutuyordum. Sanki iki kişi olmuştum. Maskemin dışındaki güçlü ben ve maskemin içindeki çıldırmak üzere olan artık yeter diye bağıran ben. Öyle inatçıydım ki hep zoru seçiyordum. Başkalarının başaramadıklarını başarmak sanki kendimi ispatlamak için tek yoldu. Kendimi ispatlayarak insanlara var olduğumu, değerli olduğumu hissettirmeye ve kabullendirmeye çalışıyordum. Para kolay yoldan gelmez. Ekmek aslanın ağzından midesine indi. Para ağaçtan toplanmaz. Çok para helal yoldan kazanılmaz. Lafları beynime sanki kazınmıştı. Bana öğretilen her şeyi yine dört dörtlük yapmıştım. Ailemin ve toplumun istediği her şeyi. Onların istediklerini yaparsam beni daha çok seveceklerini düşünüyordum. Kendim için yaşamanın bencillik olduğunu düşünerek hep başkaları için yaşadım. Ama bir de baktım ki dipteyim. Her zaman erkekler ağlamaz demişlerdi. Ağlamadım. Erkekler güçlüdür demişlerdi. Güçlü oldum. Erkek evin direğidir demişlerdi. Direk oldum. Ama o direk en sonunda çatırdadı. O güçlü adam hayatın attığı tokatları tekrar tekrar yiyerek o kadar çok yoruldu ki tuttuğu ve kontrol etmeye çalıştığı her şey sonbahar yaprakları gibi sürüklendi gitti. Kendimi çok yalnız, çaresiz hissettim. Sabahlara kadar yatakta ağladım, durdum. Kimseye belli etmedim. Hayat çok zordu. Öğrendiğim ve uyguladığım hiçbir şey dibe çakılmamı engelleyememişti. Bu dünyadan göçüp gitmeyi çok istedim. Çünkü kendi içimde başarısızdım, yetersizdim ve artık sevilmediğimi düşünüyordum. Bir işe yaramıyordum, değersizdim. Bunları hissettikçe daha da öfkeleniyordum. Ben öfkelendikçe de aynı olaylar tekrar ve tekrar başıma geliyordu. Mekanlar, kişiler farklı olsa da olaylar ve sonuçlar hep aynıydı. Önceleri bu yaşadıklarıma bir anlam veremedim. Yapacak bir şey yoktu. Artık dipteydim. Bildiklerim hiçbir işe yaramıyordu. Gidecek başka yerim yoktu. Yaradana sonsuz inancı olan ben, ona bile bir an isyan etmiştim. Neden ben? İnsanlara hep iyilik yapmama, dürüst ve çalışkan olmama, ibadet etmeme ve insanlarla her şeyimi paylaşmama rağmen neden ben diye defalarca sordum. Ve ölmeyi düşündüğüm bir anda gökyüzüne doğru haykırdım. Ya al bu canı ya da cevap ver, neden bu dünyadayım? Neden ben? Defalarca bu soruyu sorduğum durdum. Bunalım dönemimde etrafımda hiç kimse yoktu. Saçımı süpürge ettiğim herkes sanki yok olmuş, ortadan kaybolmuştu. Yalnızdım, yapayalnız. Sahip olduğum her şeyi kaybetmiştim. İşimden ayrılmıştım, yuvam dağılmıştı ve çok büyük bir borcun içinde kalmıştım. İnsanlara, kendime ve yaradana olan güvenimi kaybetmiştim. Bu hayattan sanki silinip gidiyordum. Dibe vuruşum çok sert olmuştu. İnsanlara, kendime ve yaradana öfkeliydim, kırgındım. Bir karar vermem gerekiyordu. Ben de neden ben sorusunun cevabını bulmaya karar verdim. Uyanışımın ilk adımları isteyerek olmadı. Yaşadığım olaylar beni çaresizliğe, çaresizlik de beni bu duruma getirdi. Hiçbir şekilde bu durumda olmak istemedim. O kadar çaresizdim ki yapacak hiçbir şey yoktu. Bu durumdan kendimi kurtarmak için araştırmaya başladım. Ben bunları neden yaşıyorum? Benim gibi yaşayan başkaları var mı? Yoksa bu dünyada bütün korktuklarını başına getiren tek süper güç ben miyim? Araştırdıkça bir şey fark etmeye başladım. Eskiden her şey yolunda giderken, keyifliyken, cebimde paramın olmadığı, kendimi güvende hissettiğim dönemlerde, televizyonda, internette, ara ara karşıma çıkan deli saçması deyip elimin tersiyle ittiğim bilgiler artık dikkatimi çekmeye başlamıştı. Birçok insan gibi ben de dara düştüğümde çıkış yolu aramaya, kendimi sıkıntıdan kurtarmak, ilişkimi toparlamak, hayatıma bolluğu çekmek için araştırmalara başladım. Okudukça okudum, okudukça okudum. Bazen okuduğum bilgiler kendi içinde çelişiyordu. Daha sonra seminerlere katılmaya başladım. Birileri çıkıyor, bir şeyler anlatıyor, uyanın diyor, farkına varın diyor, kolaydır diyor, adım atın diyor, gerisi gelir diyordu. Seminerlerde bilgi aktaranlara baktığımda onun için söylemek ne kadar kolay diye düşünürdüm. Belli ki keyfi yerindeydi. Başarılıydı ve cebinde parası vardı. Oysa ben bu durumda değildim. Başarmış biri için insanların karşısına çıkıp konuşmak kolaydı. Tabii senin tuzun kuru. Bende de o kadar çok para olsa ben de seminer seminer gezerdim. Bir sürü eğitimi ben de alırdım. O zaman ben de çıkıp konuşurdum böyle. Bende de şans olsa ben de başarılı olurdum diye söylenirdim içimden. Katıldığım seminerlerin bile parasını borç almıştım. Seminerler boyunca ve sonrasında içimden sürekli saçmalama Bülent, hayat zordur, inanma bunlara. Hayatın gerçekleri var, bunlar para tuzağı deyip durdum. Ben de işe yaramayınca da soranlara seminerleri kötülüyordum. Ne adım atacak cesaretim ne de maddi gücüm vardı. Seminerleri benim gibi dinlemeye gelen birçok insan vardı. Hepsi de benzer şeyler soruyordu. Ama en ilginç olan nokta şuydu ki, karşılaştığım herkesin ortak sorusu neden ben ifadesiydi. Vay be dedim, yalnız değilmişim. Benim gibi başkaları da yere çakılmış ve toparlanmaya çalışıyor. Zaman hızla akıp gidiyordu. Borçlarımın faizleri arttıkça artıyordu. İyice çıkmaza girmiştim. Bankalardan haciz kağıtları gelmeye başlamıştı. Cebimde para varken bol bol para dağıttığım zamanlarda can ciğer olduğum dostlarım neredeydiler? Zaman geçmesin, ödeme günleri gelmesin diye dua ettikçe zaman inadına daha hızlı geçiyordu. Sanki her şey aleyhime işliyordu. Pazartesi yeni başlamışken bir bakıyordum ki cuma gelmiş. Nasıl bir durumdu bu böyle? Bu tempoda bankalara olan borcumun değil ana parasını, faizini bile ödemem imkansızdı. Borçlar dağ gibi büyüyordu ve ben altında eziliyordum. Üstelik bu sıkıntılarımı ailem üzülmesin diye hep içime atıyordum. Ailem nasılsın diye sorduğunda iyiyim diyordum. Ama içimden geçenleri bir ben bir de Allah biliyordu. Bu süreçte kendimle ilgili ilk kez şunu fark ettim. Bugüne kadar başkalarına harcadığım emeğin, dağıttığım paraların onda birini kendime ayırmış olsaydım bu durumda olmazdım. Ne borcum olurdu ne de yuvam dağılırdı. Şimdi paşalar gibi karnım tok, sırtım pek yaşıyor olurdum. Karşıma çıkan bu yeni bilgiler önceleri bana çok ters geldi. Hem araştırıyordum hem de içimden söyleniyordum. Ne demek önce ben? Öyle şey mi olur? Ben bu kadar bencil olamam derdim ve öfkelenirdim. Tabii ki ailem, çocuğum ve sevdiklerim benden daha önemli. Atalarımızdan böyle mi gördük? Ben ailemden böyle mi terbiye aldım? Diyerek bir kenara ittiğim konulardı. Değil uygulamak üzerinde düşünmemiştim bile. Sürekli okuyor ve öğreniyordum. Ama kendi içimde topladığım bilgilerle ilgili çatışmalar yaşıyordum. Benim için öncelikli olan öğrendiklerimin ailemden öğrendiklerimle ve dini inançlarımla uyumlu olmasıydı. Bu benim için çok önemliydi. Öğrendiğim her yeni bilgiyi eski bildiklerimle ve tecrübelerimle kıyaslamaya çalışıyordum. Bu yüzden de içimdeki çatışma gittikçe büyüyordu. Eski bildiklerim ile yeni öğrenmeye başladıklarım iki zıt kutup gibiydiler. Bir tarafım evet, bir tarafım hayır diyordu. Korktuğum için yeni şeyler denemeye cesaretim yoktu. Çünkü o günlerde elimi nereye atsam kuruyor, hep işlerim ters gidiyordu. Ne denersem deneyeyim, bir işe yaramıyordu. Başaramamaktan çok korkuyordum. Değişmem gerekiyordu. Ben değişirsem insanlar ne der diye endişeleniyordum. İçimden bir ses de, bu yaştan sonra nasıl değişirsin? Zaten senin karakterin bu. Ne kadar yırtınsan da, çatlasan da gideceğin yol belli. Sen vazgeç bu sevdadan ve gerçekçi ol. Hayat zor, diyordu. Yine çaresizdim. Gidecek bir yerim, yapacak bir işim, sığınacak bir limanım yoktu. Kısır bir döngünün içindeydim. Yeni bir şey denemekten korkuyordum ama başka şansım yoktu. Bugüne kadar bildiğim her şeyi tekrar tekrar uyguladım ve tekrar tekrar başarısız oldum. Kendimi geliştirmenin ve hayata farklı bir bakışla bakmanın dışında başka hiçbir alternatifim kalmadı. Hayat beni bir güzel köşeye sıkıştırdı. Bu süreçte eskiye dönüp kendimle çatışıp arızaya bağladığımda aklıma şu sözler geliyor ve kendimi toparlıyordum. Eskiden senden yapmanı istedikleri her şeyi yaptın. Saçını süpürge ettin. Çok çalıştın. Ne var elinde? Kocaman bir sıfır. Kendimi değiştirmem şart gibi görünüyordu. İlk başlarda aklıma şu geldi. Kötü birisi olayım. Acımasız, kesen, biçen, kendinden başka birini düşünmeyen, sadece kendi cebini düşünen biri. Ben iyi olayım da başkasına ne olursa olsun. Bana ne diye düşünen biri. Çünkü zannederdim ki kötüler hep kazanıyor ve yaptıkları yanlarına kâr kalıyor. Ama bu benim hamurumda yoktu. Denesem de kesinlikle beceremeyeceğimi biliyordum. Çünkü kırgın ve öfkeli olsam da hala insanlara ve Yaradan'a karşı içimde büyük bir sevgi vardı. O zaman ne korkuyorsun? Kaybedecek neyin kaldı ki? Diye kendime bağırdım. Madem bugüne kadar insanlara yaranacaksın diye kendini hırpalaman, kıymetinin bilinmesini beklemen bir işe yaramadı ve kaybedecek bir şeyin de kalmadı, ne duruyorsun? Bir kere de kendi kendine kıymet vermeyi dene. Başkalarına yaptığın güzelliklerin birazını da kendine yap. Zaten güzellik yapılacak biri de kalmadı etrafında. Herkes gitti. Diyerek yaralı kalbimi avutmaya ve kendimi ilk kez kendim için motive etmeye çalıştım. Oturup yeni öğrenmeye başladığım bilgiler üzerinde düşünürken bir şey fark ettim. Korktuğum her şeyi kendi başıma getiriyordum. Bu neydi? Bir çeşit güç müydü? Nasıl yani? Aklımdan geçenler nasıl oluyor da hayatıma gerçekten geliyordu? Hakikaten de dönüp geçmişime göz attığımda gördüm ki hep korktuklarımı yaşamışım. Aklıma gelen başıma gelmişti. Kafam yine karıştı. Korktuğumu başıma getiren bir çeşit güç ise eğer, bu güç neydi? Nasıl çalışıyordu? Bunu nasıl tersine çevirebilirdim? Korktuklarım başıma geliyorsa, eğer bu sistemin nasıl çalıştığını çözersem, güzel şeyler de hayatıma gelebilir mi? Durumu kurtarabilir miyim? Yaşadığım her şeyi tersine çevirebilir miyim? Diye kendime sorular sormaya başladım. İlginç bir şey fark ettim. Ben soru sordukça sanki hayattan cevaplar geliyordu. Ne zaman aklımda bir soru dönüp dursa, dinlediğim bir radyo programında, televizyonda ya da etrafımdaki insanların konuşmalarında, hatta bir tabelada sorumun cevabını görüyordum. Şaka gibiydi. Önceleri hepsine tesadüf deyip geçiyordum. Dikkat ettim ki kafamdaki sorulara gelen cevaplar tesadüf olamayacak kadar çoğaldı. Bir şeyler sanki benimle işaretler aracılığıyla konuşuyordu. Önceleri çok korktum. Ne oluyor yahu dedim kendime. Kafayı mı yiyorum, deliriyor muyum? Bunu defalarca kendime sordum. Durum ne kadar tuhaf görünse de gördüm ki kafamın içindeki sorular tek tek cevap bulmaya başladı. Bu bir değişim miydi? Değişim böyle mi oluyordu? Yaptığım araştırmalarda hep gördüğüm "izin verin, değişin" sözlerini şimdi hatırlıyorum da. Ve jeton şimdi düşüyordu. Nasıl yapacağımı bilmiyordum ama bir şeyler benim kontrolüm dışında zaten çoktan harekete geçmişti. Değişim için kendime izin vermeyi denedikçe gerçekten ufak ufak bir şeyler değişmeye başlıyordu sanki. Evet, uyanışım için hayat beni tekme tokat bu yola sokmuştu. Tutunduğum her şeyimi elimden alarak beni buna mecbur bırakmıştı. Hayat bana diyordu ki araştır ve kim olduğunun farkına var. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 36.